Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Haftaya bakışı yapacağız bugün Cemalettin Taşçı ile birlikte. Bu hafta gerçekten pek çok olay oldu. Ama haftaya damgasını vuran davalar. Davalar üzerinden hem Türkiye'de olup bitenleri hem siyaseti biraz değerlendirelim istiyoruz. Kobani davası var idi. Orada epeyce bir mahkumiyet çıktı. Onunla birlikte Ayhan Bora Kaplan davası var. Görülmekte olan, soruşturması sürdürülen ve Sinan Ateş davası ve bir de Osman Kavala ile ilgili bir dava var idi. Yeniden yargılanma talebi reddedildi. Kobani davasından başlayalım. İstersen bir genel bir mahkemeler üzerinden siyaset mi yönlendiriliyor? Türkiye yeni bir yol kavşağında mı? Bu mahkemeler bize neyi söylüyor kararları? Oradan başlayıp Kobani üzerinde ağırlıklı olarak duralım.
Ya valla oradan başlarsak biz ötekilere hiç para gelmez yani.
Aslında çok kapsamlı bir konu, doğru.
Aslında istersen hani kabaca bu davaların her birisi hakkında ne düşündüğümü ben özetleyeyim. Sen de kendi fikirlerini söyle sonra o senin dediğin mevzuya girelim. Süremizin sonuna kadar ne konuşabileceksek konuşalım yani. Bu Kobani davası bariz bir biçimde görünüyor ki bir tasarı ürünü. Yani ince ayar yapılmış. Sırrı Süreyya Önder meclis kürsüsünde meclis yönetiyor iken onu mahkum etmek yakışık almaz. İşte şunun zaten tahliyesi için şu kadar ceza verilmesi gerekir filan gibi hesaplar yapılmış. Bunu da bize adalet diye, mahkeme diye satıyorlar yani. Benim gördüğüm tablo bu.
Evet, çok ince ayar olduğu ve kişiler üzerinde düşünüldüğü çok net bir şekilde gözüküyor.
Buna ilave olarak da işte Yasin Börü'nün ve diğer ölümlerden bir suç çıkmadığı gibi bir karar çıktı, çıkmış oldu. İşte ama Yargıtay büyük ihtimalle o günün konjonktürüne bağlı olarak bunu bozacak. O Yargıtay'daki işlem ne kadar sürecek onu da bilmiyoruz. Falan gibi
Şimdi
böyle.
aslında davanın bütün meşruiyetini oluşturan şey Yasin Börü'nün öldürülmesi ve onunla birlikte 6 kişinin öldürülmesiydi. Esasen olaylarda 46 kişi öldürülmüş ama bunların 37'si davaya konu edilmiş idi. Ve bundan dolayı suçlanıyordu sanıkların tamamı ve müebbet hapiste. Yani siz öldürdünüz, sizin verdiğiniz talimatla bunlar öldürüldü şeklindeydi. Bunların tamamı, bütün sanıklar bundan beraat etti. Dolayısıyla ortada davanın konusu yok. Meşruiyeti yok, bitti. Senin de söylediğin gibi ya üst mahkemede ya da işte Yargıtay'da bu işin bozulması ve tahliyenin tam hükmü hakkında tahliyenin gerçekleşmesi gerekiyor. Muhtemeldir ki orada da ince ayar yapılabilir. İçeride yattıkları kadar ceza verilebilir diğer sanıklara da.
Bilmiyorum artık yani sonuçta tam tersi de olabilir. O günün konjonktürüne bağlı olarak
O da mümkün.
mahkemenin bu kararı bozulabilir yani. Yani şunu biliyoruz ki uzunca bir süredir bu davalar herhangi birisi zaten bir meşruiyeti olan dava değiller yani. Yani Osman Kavala davası bunun en vahimlerinden bir tanesi. Burada şunu söylemem gerekiyor. Bak onu hatırladım. Ben Demirtaş'ın hatta mahalli seçimden öncesinde serbest bırakılabilir olduğunu düşünmüş idim. Bunu şöyle söylemiştim yani. Kavala bırakılmaz ama Demirtaş bırakılabilir demiş idim. Konjonktür buna el vermedi demek ki diye bakıyorum. Sonuçta Demirtaş bırakılabilir derken konjonktür böyle gerektirir ve bırakılabilir demiş idim. Yanıldım yani. Ama biliyoruz ki konjonktür şöyle değil de böyle denk gelse bu kararlar tam tersine çıkabilirdi. Ortada bir hukuk yok yani. Hani buna işte bilahare sonra geliriz.
Evet.
Şeye gelince, Ayhan Bora Kaplan davasına gelince yani orada görünen o ki böyle işte Bahçeli her ne kadar olayı köpürtmeye çalışsa falan da İçişleri camiasının içinde, emniyet camiasının içinde bir hesaplaşmayı kendi lehine kullanmaya çalışan bir suç örgütü var. Yani Hanefi Avcı çok bilgiç bir edayla şey açıklaması yaptı. Yani, bu mafyanın zaten normal tarzıdır. Mafya kendisi işte kendisi aleyhine tanıklık yapanları muhtelif yollarla sindirerek kendisini kurtarır. Bu daha önce defalarca oldu. Ben de şahit oldum dedi. Yani şunu anladık. Anladım. Bunu biliyordum da bunu devletin böyle itiraf etmesine şaşırdım diyeyim. Şaşırmaksa yani
Hanife amca
ortada
burada ilginç bir tespiti daha var. Bu mafyanın devlete karşı ayaklanması, isyanı gibi, hesaplaşması gibi gösteriyor. Benim bildiğim mafya devlette hesaplaşmaz. Devletin içerisindeki çeşitli unsurlar mafyayı kullanarak birbirleriyle hesaplaşırlar. Yani mafyanın devlette karşı karşıya geleceğini ben pek hatırlamıyorum. Amerika'nın o ilk yılları hariç.
Yani Hanefi Avcı'nın söylediğinden benim anladığım şey şu. Mafyaya yönelik bir operasyon yaptığın zaman o mafya bu işin tanıklarını şu veya bu yolla sindirip kendi lehine, kendisini kurtaracak şekilde karar çıkmasını sağlar. Yani biz emniyet olarak üstümüze düşeni yapsak ve mafyayı yakalasak bile bunlar adalette muhtelif yollarla kendilerini sıyırmanın yollarını bulurlar. Daha önce de hep böyle oldu. Benim zamanımda da böyle oldu diye anlattı. Yani dolayısıyla böyle oluyormuştuysa eğer devletin buna tedbir alamıyor olması bunu görüp dururken yani devletin içinde emniyet mensupları bunun farkındayken buna tedbir alınamamış olması bunca senedir zaten devletin hali hakkında yeterince şey söylüyor buna ilave bir şey söylemenin anlamı yok yani.
Evet, yani devletin yani gücünün yetmemesi, seyretmesi değil de devletin onu kollamış olmasının bir ürünü olarak mafya o işleri yapabilir. Yoksa isterse devlet o mafyanın bütünüyle cacığını çıkartabilir. Yani o kapasitesi var. Olmuyor ise bir şemsiye var demektir. Devletin tamamı değilse de devletin içerisindeki bazı unsurların şemsiyesi vardır.
Yani sonuçta biz bununla yani demek ki Ayhan Bora Kaplan davası türünden bir şeyle ilk defa karşılaşmıyoruz. Daha önce defalarca olmuş. Yani bu hani buradan AKP'yi aklamak falan gibi der mi? Ama bu devletin yapısal bir özelliği yani. İktidara kimin geldiğinden bağımsız olarak çalışan bir şey ve bu mevzuyu biz konuşamıyoruz Türkiye'de tartışamıyoruz. Bunu nasıl çözeceğiz diye konuşamıyoruz ama böyle kocaman suçun şahsiliğiydi işte kanunsuz suç olmazdı filan gibi mevzuları konuşuyoruz. Herhangi bir problemi çözmeye kabiliyeti olmayan konuları konuşup duruyoruz yani. Temelde benim sıkıntılarımdan bir tanesi bu. Bunu da bir defa daha tekrar etmiş olayım.
Doğrudan
İlave
konuşamayız zaten siyaseti mahkemeler üzerinden konuşuyoruz. Onu da kim ne anlarsa öyle konuşuyor. Yani siyaset mahkemeler üzerinden şekillenmiş oluyor
yani Türkiye'de siyaset yapılmıyor zaten çok uzun
yani.
süredir. Yine söyleyeyim bu da AKP ile başlayan bir şey değil. Çok uzun süredir siyaset zaten mahkemelerde yapılıyor. Mecliste yapılmıyor yani. Ve bunun neden böyle olduğu üzerine çok konuşuyoruz. Yani toplumun ve işte devletin yapısı vesaire hakkında böyle çok genel şeyleri çok konuşuyoruz. Çok teknik bir problem var yani sen mafyasın. Elemanlarından bir tanesi bir takım tanıklıklarla içeri düşmüş. Onun hakkında tanıklık yapanları tehdit ederek tanıklıkları değiştirebiliyorsun mafya olarak. Devlet bunun farkında ama yani bir şey yapmıyor, yapamıyor filan falan. Şimdi biz bunları konuşmuyoruz yani. Öteki davamız neydi?
Sinan Ateş.
Sinan Ateş davası hakkında zaten yeterince konuştuk diye düşünüyorum yani. O ve
Şimdi orada
oradan dolayı.
ilginç bir şey daha oldu. Eşi Ayşe Ateş çıktı. Beni de tehdit ediyorlar. Ayşe Ateş'i de öldürecekler diye söyledi şimdi. Ve Bahçeli'yi ayırdı. Bahçeli'nin bu işte bunda bir şey yok. Onu da etkilemiş durumdalar. Bir başka grup var, o yapıyor bu işleri diyerek bunu bir iki defa söylemiş oldu ama öldürülme şeyini yeni söyledi.
Hem
Tehdidim.
Bahçeli'nin haberi var yok direktif Bahçeli verdi. Ya Bahçeli'nin pozisyonu bu tür direktifleri vermek için uygun bir pozisyon değil zaten. Ama ne haberi vardı yoktuları falan çok geyik buluyorum. Çok manasız işler bunlar. Bahçeli'nin rehin olduğunu düşünüyorum zaten. Yani o seviyeye çıkmış olan insanlara böyle çok güç vehmediliyor falan. Teknik olarak bunun tam tersidir. Yani seni oraya çıkarmış ve orada tutuyor olanların elinde rehinsindir zaten yani. Şimdi adı mühim değil bir hanımefendi böyle bana takılıp dururdu. Anlatmışımdır bunu bir ihtimal daha önce. Beni işte rektör yapmıyorsun, rektör yapmıyorsun falan diye. Onun bölüm başkanıydı. Bölümüne böyle çok manasız bir atama yapmak istediler. Yukarıdan torpille. Asla akademisyen olamayacak birisini şey yapmaya çalıştılar. Direndi kendisi. Sonra rektörün zorlamasıyla bu atama gerçekleşti. Ben de tam o tesadüfen o gün onunla bir sohbetteyim. Dedi ki işte bak bir rektör yapmadın. Başıma bunlar geliyor. Rektör dedim bak rektör olsaydın şimdi bir tane böyle bir olay oldu bölüm başkanıyken. Rektör olsaydın sana her bölüm için böyle bir dayatma gelecekti. Rektör de bu şahsı zevki için senin bölümünü atamıyor ki. Ona da baskı geliyor yani. Sen şimdi rektörden gelen baskı hissediyorsun. Rektöre 40 yerden baskı geliyor. Bunların 20'sini savuşturursa 20'sini bir yerlere yerleştirmek zorunda. Dolayısıyla sen ne kadar yükselirsen o kadar rehinsindir. Yani ne kadar aşağıdaysan o kadar özgürsündür. Bahçeli gibi adamları, Erdoğan gibi adamları böyle değerlendirmek gerekir. Yani orada yükselince özgürleşildiği zannediliyor. Yükseldikçe özgürlük kaybolur. Dolayısıyla da Bahçeli bir grubun elinde, bir heyetin elinde rehin. Erdoğan bir başka heyetin elinde. Hatta birçok başka heyetlerin elinde rehin. Yani faturayı onlar ödüyor. Ama yani bir yandan pastayı da onlar yiyor falan. Dünya böyle bir dünyadır yani. Bunların üzerinde bu realiteyi fark etmeden konuşuluyor diye bakıyorum. Şimdi mesela hani neler konuşuluyor ve ne kadar saçma sapan şeyler konuşuluyor. Misal olarak bu Kobani davası ile ilgili 12 ilde korktuğu için devlet, kendi verdiği karardan korktuğu için, toplumsal tepkiden korktuğu için 12 ilde gösteri yasağı, eylem yasağı ilan etti. Bunların bir tanesi İzmir. Kalan hepsi galiba Doğu ve Güneydoğu illeri. Bir tanesi İzmir. Şimdi hep İzmirli arkadaşlarım kendi aralarında yazışıyorlar. Diyor 19 Mayıs için. Yani bu kafadaki adamlar, bunlar iyi okullardan mezun olmuşlar ve memlekette kendilerini vaziyet etmesi, kendilerine hak görüyorlar. Adam burada şimdi olaydan 19 Mayıs görüyor yani. Halbuki valilik açıklamasında 19 Mayıs'ın gösterilerin bundan muaf olduğu da söyleniyor falan ama yani böyle at gözlüklü bir yıl zibidi dünyayı böyle okuyan yani. İşte orada Erdoğan'ın elinde şu güç var, onun zaten şöyle niyetleri var falan diye okuyan ve Türkiye'yi bunun üzerinden deşifre ettiğini zanneden bir yıl zibidi var memlekette. Bunlar başkaları cahil, aldatılmış vesaire falan olarak görüyorlar. Kendilerinin kafaları bu kadar çalışıyor. Ve tekrar tekrar söylüyorum. Biz şimdi bu böyle 19 Mayıs'lar orada işte Atatürkçülükler burada, İslamcılıklar falan konuşuyoruz. Halbuki işte orada 3-5 mafyatik örgüt Bahçeli'yi rehin almış. Burada Bahçeli Erdoğan'ı rehin almış başkalarıyla birlikte falan. Yani Erdoğan falanca şu kadar rektör ataması yapıyor. Bu insanların hepsini nereden tanıyabilir? Şimdi kendinizi koyun yani Erdoğan'ın yerine yani. Falanca üniversiteye rektör atanacak. Size 40 yerden 40 tane isim geliyor. Ve şöyle geliyor yani bu isimler. Birisi Celal'in ismini veriyor. Birisi benim ismini verirken başkalarının Celal'in ismini verdiğini biliyor. Dolayısıyla Celal hakkında o FETÖ'cü diyor. Ya da işte o bilmem neci diyor. O şurada Atatürk hakkında şöyle demişti diyor falan. Şimdi Celal'in ismini verenler de benim hakkında böyle şeyler söylüyorlar. Ve bunların hepsini test etme kabiliyeti yok yani. Buna imkanı yok. Bunların arasından, bu saman yığının arasından bir şey yapacak, bir şey seçecek, çıkaracak adam. Yani sonra ona olay netleştikten sonra 40 kişi, 40 tane bahane uyduruyor. Aslında şu sebeple yaptığı falan filan. Yani yok böyle şeyler ya. Pratikte işleyiş böyle değil. Ve işte bu mahkemelerin bu hafta verdikleri vermedikleri kararlarda aslında işlerin nasıl işlediğinin en temel gösterilerinden bir tanesi. Bu kadar gücü konsantre ettiğin zaman artık evet hiç kimse senden bağımsız olarak şey kararı da veremez. Kobani davasında karar da veremez. Orada konjonktüre bağlı olarak ha şimdi şunu yaparsak başımıza bu gelecek, bunu yaparsak 12 ilde eylem yasağı koyarak bunu yönetebiliriz filan gibi böyle masa başı tasarımlarla iş yapacaksın yani.
Yani siyaset siyasi partilerin içerisinde yapılmayınca, parlamentoda yapılmayınca mahkemeler üzerinden yapılıyor ya da başka mekanizmalar üzerinden yürüyor ve bu ona göre artık vaziyet alınıyor diğer taraflarda. Dolayısıyla sistemin tıkandığının bir başka işareti de bu göstergesi.
Sistem çok fena halde tıkandı. Artık yani herhangi bir çarkı dönmüyor. Dolayısıyla her bir çarkı elle döndürmek gerekiyor. Yani normal şartlarda organik olarak işte senin yediğin yemek ağızda sindirimine başlanacak, midende sindirilecek, işte bağırsaklarda sindirim devam edecek filan. Oradan işte kan o sindirilmiş besinleri şuradan şuraya taşıyacak. Bütün bunlar tırnak içinde bir biçimde kendiliğinden olacak iken şimdi bütün bu organlar çalışmadığı için, hepsini çalışamaz hale getirdiğin için sen dışarıda sindirip tıkıştırman gerekiyor sindirilmiş haliyle. O kan onu alıp dağıtamıyor. Bu sefer kan olup onu dağıtman gerekiyor. Her şeyi kendin yapman gerekiyor ve o bünyenin yaptığı kalitede bu işi yapamıyorsun yani. Aç kalıyoruz. Dolayısıyla da ne oluyor? İşte
çoklu organ yetmezliğinden vefat ediyorsun ya.
Sonra da işte seninle biz bu kadar yakın mesafede internet üzerinden doğru düz haberleşemiyoruz. Ya da işte cep telefonlarıyla doğru düz haberleşemiyoruz. Olay böyle oluyor yani. Aslında o bünyenin çalışıp yaptığı işi akıllı birileri, bir takım öznelerin yaptığı zannıyla dünya okuduğun zaman tablo böyle olur yani. Bizim kendiliğinden, kendi etkileşimlerimizden zuhur eden şeyleri, emerge eden şeyleri sanki bir takım akıllı özneler orada Yeni Kaledonya'da isyan çıkmış. Fransa dışişleri ciddi ciddi buna Azerbaycan'ın Türkiye'nin kışkırttığı işte Rusya ile Çin'in başa ya Rusya ile Çin eğer böyle bir şeye niyetlenmişlerse niye Azerbaycan'la Türkiye'yi kullandılar falan ya şimdi akıl bu yani. Dünyada akıl diye satılıyor olan şey bu. Yani, Yeni Kaledonya'da mantıksız işler yapıyorsunuz. Sonuçta insanlar orada isyan ediyorlar yani. Ama dünya böyle okunuyor.
Maalesef.
Temel derdim. Buna şimdi misal olarak şeyden başlayayım. Murat Sevinç Diken'de bu davalardan önce, yani bu davalara göndermeyi yapmadan bir yazı yazdı. Bir paragrafını okuyacağım yani. Mesele yasaların uygulanmasında yurttaşlar arasında ayrım yapmamak. Sevdiğimiz ya da sevmediğimiz, aynı kanıda olduğumuz ya da olmadığımız her kimse onunla aynı yasaya tabi olduğumuzu kabullendik. Şimdi bu da kim katılmayabilir? Herkes katılır değil mi yani? Şimdi işin raconu bu yani. Bizim içine yetiştiğimiz, bize öğretilmiş olan dünyada hukuk denen tantananın varlık sebebi bu. Bir toplumsal sözleşmemiz bu yani. Ben ve sen birbirimizden farklıyız, birbirimizden nefret ediyor olabiliriz ama ikimiz de birbirimizin aynı yasaya tabi olduğumuzu, aynı kabahat işlersek aynı şekilde cezalandırılacağımızı kabul edeceğiz yani. Bu çok güzel bir teori. Ben şimdi bütün bu haftaki davaları bu temel prensibe, son derece basit, herkesin kabul ettiğini varsaydığımız prensibe aykırı olduğunu, hepimizin vicdanını kanattığını, yani eğer demir taşıysan başkalarına davranıldığı gibi davranılmadığını, eğer kavala isen başkalarına davranıldığı gibi davranılmadığını, eğer Sinan Ateş'i öldürüyor, öldürenlerden ise demir taşa davranıldığı gibi sana davranılmadığını filan görüyoruz burada ve dolayısıyla hani dediğim gibi yazı bunlardan önce yazılmış bir yazı olduğu halde hepimizin bildiği ve zımnen kabul ettiğini varsaydığımız bu hikayeye yaşadıklarımızın uymadığını söyleyebiliriz. Şimdi ben basitçe bir şey söyleyeyim. Bu hafta başka bir dava daha oldu. Saydığımız siyasi davaların dışında bir dava daha oldu. O da İstanbul'da 13 yaşında bir kız çocuğuna çok sayıda çok kişi tecavüz etmiş. Bu tecavüz davası sırasında sanıkların avukatı olan kadın 13 yaşındaki kız çocuğunun kıyafetleri yüzünden öğretmenleri tarafından uyarılıp uyarılmadığını sorulmasını istemiş. Fakat yargıç bunu biçimsiz bulmuş anladığım kadarıyla. Temel mesele şu. Burada bu kadın avukata yönelik çok şiddetli bir infial oldu. Takip etmişsindir.
Çok etmedim. Yok.
Sosyal medyada vay sen ne biçim avukatsın, sen ne biçim kadınsın. 13 yaşındaki kız çocuğunun kıyafeti mi sorulurmuş buna tecavüz edenler. Bu tecavüzü meşrulaştırmak için böyle şeyler falan ne kadar yakışıksız mealinde Fatih Altaylı hatta işte baroya çağrıda bulundu. Avukat olmak için işte şey gerekiyor da baroya üye olmak için bir diploma gerekiyor da insanlık gerekmiyor mu türünden. Şimdi ben herkese şunu soruyorum. Siz yapılmaması gereken bir şeyi yapmış, bence de son derece iğrenç bir suç işlemiş insanlarsınız. Bir 13 yaşında bir çocuğa arkadaşı tecavüz etmiş, bunu paylaşmış dolayısıyla tırnak için o tecavüz edilebilir bir meta haline gelmiş. Siz de bunu değerlendirmişsiniz. Adi insanlarsınız. Tamam. Ama demin Murat Sevinç'ten yaptığım alıntıya gönderme yapayım. Hepimiz aynı. Yani ben bu işi, bu adi suçu işlemiş biriyim diyelim. Tamam mı? Aynı kanunlara tabi miyiz? Tabi isek benim de savunulma hakkım var. Beni savunan insanın bana karşı sorumluluğu icabı eğer kanunlarda kızın yani tecavüze uğrayanın kıyafetinin hafifletici sebep olması gibi bir şey var ise onun davranışlarının hafifletici sebep olmak gibi bir şey var ise kanunlarda böyle bir şey var ise o avukatın bana karşı sorumluluğunu yerine getirebilmesi için bu soruyu sorması lazım. Bunu içinize sindirebiliyor musunuz kardeşim? Şimdi Murat Sevinç'in ben eminim ki Murat Sevinç bunu içine sindiriyordur. Yazdıklarından anladığım kadarıyla yani tırnak içinde son derece profesyonel ve böyle hukuk aleminde yaşayan birisi olduğu için yani bu avukatın da davranışında Murat Sevinç bir anormallik görmemiştir. Vicdanını sızlatmış mıdır? Sızlatmıştır. Benim de vicdanımı sızlattı. Derdimi anlatabildim mi?
Evet.
Herkesi ters köşeye yatıracağını ümit ettiğim bir noktadan vurmaya çalışıyorum yani. Bu davayı davadan söz etmemin sebebi bu davadan söz etmek değil. Şimdi hepimizin kafasında bir olması gereken Türkiye var. Bu olması gereken Türkiye'de 13 yaşındaki kız çocuklarına tecavüz edilmemeli ve tecavüz edenler olursa eğer bunlar tırnak içinde ne yani? Mesela müdafaa edilmemeli. O zaman biz aynı kanunlara tabi değiliz. Bak kardeşim, sizin içinize sinmeyecek kadar biçimsiz olan insanlar bile sizinle aynı kanunlara tabidir. Bunu kabul etmeniz gerekiyor. Böyle ben ne kadar nezih bir insanım ve işte asla çocuklara tecavüzü, 13 yaşında bir kız çocuğuna tecavüzü içime sindiremem. Bunun yapıldığı bir ülkede yaşamayı da içime sindiremem deme lüksünüz yok. Eğer bu lüksü kendinize saklı tutuyorsanız o zaman birileri de demir taşın bu kadar manasız bir davadan böyle bir ceza almasını kendilerince meşrulaştırabiliyorlar. Siz nasıl bunu meşrulaştırıyorsanız olay öteki tarafa gidiyor. Orada da adam diyor ki ya kardeşim tamam Demirtaş bu Kobane davasında suçsuz. Ben de biliyorum yani buradaki dava iddianamesi manasız. Böyle bir şey eğer çözüm süreci tantana sürseydi böyle bir dava açılamayacaktı. Ama zaten ben çözüm sürecine karşıydım. Ve dolayısıyla o işler oralanların fena halde cezalandırılması gerekir. Evet onu suç olarak kanunlarla yakalayamıyorum ama o suçlu yani diye başlıyor bu sefer. Ve
Baştan
o olsunlar.
Baştan suçlu olduğunu kabul ederek devam ediyor. Hukuktan yararlandığı şeyleri yararlanıyor. Olmadığında birazcık zorlayarak sonuç almış oluyor. Doğru.
Temelde yapısal bir sıkıntı var. Bunu söylemeye çalışıyorum. Ondan sonra sen burada o avukatı baroya şikayet ediyorsun. Öte tarafta da Bülent Turan denen şey. Suçlular cezalarını buldular. Bak orada da birileri zaten beraat etti. Suçsuzlar falan gibi. Bütün oh olsun edasıyla Kobane davasını yorumluyor. İşte öteki tarafta birileri ya tamam Osman Kavala aslında kendisine isnat edilen suçları işlememiş ama yani adam bizim Türkiye'mizin dibine dinamit koyan şeyin bir parçası öyle hissediyorum. Yani filan gibi gerekçelerle onun içeride tutulmasına oh olsun diyor falan yani. Net toplamda şimdi buradan bu hukuk teorisine gelmemiz gerekiyor. Benim gördüğüm tablo bu yani. İşaret etmeye çalıştım. Asıl mesele burada. Toplumda genel olarak böyle bir sıklıkla söylenen şey var. Canım işte suçun şahsiliği, efendim kanunsuz suç olmaz. Aslında niyet değil, fiilin cezalandırılması gerekir. Efendim işte kanıtlanamıyor ise bu zanlının lehine kullanılması gerekir. Filan gibi böyle hepsi sağlam önermeler var. Ama bak bu önermelerin hiçbirisi çalışmıyor.
Evet.
Neden çalışmıyor? Bunun üzerine kafa yormamız gerekiyor. Yani her birimiz bir davada çünkü tutup bunları yok sayıyoruz. Birilerimiz 13 yaşında kız çocuğuna tecavüz edildiğinde bunları yok sayıyor. Ötekisi Kobane davasında, ötekisi Sinan Ateş davasında. Sinan Ateş davasında birileri diyor ki yani adam MHP'nin altına dinamit koyacaktı. Türk milliyetçiliğini yani tamam böyle yapılmaması iyi olurdu işte falan filan ama başka da çare kalmamıştı filan diye yorumluyor. Herkesin kendince bu temel ilkeleri çiğneme sebebi var. Ve aynı tutum herkeste var.
Yani bu herkes de bu toplumun geniş kesimlerinde böyle bir duygu olunca siyasi erki elinde bulunduran gücü kullananlar ise daha bariz bir şekilde bunu mahkemeleri araçsallaştırabiliyorlar.
Evet, öyle diyelim.
Evet.
Aslında şimdi burada temelde tablo şu. Hukuk bir formel sistem. Ve herhangi bir formel sistemin zaafları gödel ispatıyla ortaya konmuş bir şeyler. Matematik bir formel sistem, matematiğin tam olmadığı ve çelişmez olduğunu ispatlanamayacağı gödel ispatıyla ortaya konmuş şimdi. Hukuk da formel bir sistem. Bir takım kurallar var. Bu kurallara göre bir takım şeyler zuhur edecek, bir takım sonuçlar zuhur edecek. Ve bu zuhur eden sonuçlara katlanacaksın. İşine gelmedi mi? Yani normal şartlarda Türkiye'deki hukuk normları çerçevesinde işler yürüyor olsa sen Osman Kavala'yı içeride tutamayacaksın. Ama diyelim Osman Kavala suçlu, sen Osman Kavala'nın suçlu olduğunu biliyorsun ama mevcut kurallar çerçevesinde onu içeri atamıyorsun. O zaman ne yapacaksın? Yeni bir kural çıkaracaksın. Bir sonraki Osman Kavala'nın yani yeni bir kural çıkaracaksın. O kural geriye doğru çalışıp Osman Kavala'yı içeri almana yetmeyecek. Ama bir sonraki Osman Kavala'nın aradan çıkmasına, kurtulmasına izin vermeyecek şekilde yeni bir kural çıkaracaksın. Yasama bunun için var yani. Öyle değil mi? Şimdi tablo bu. Bunu içimize sindiremiyoruz biz. Bizim temel derdimiz böyle. Orada işte biz kurallar koyacağız. Bu kurallara uyulacak. Uyulmadığında ortaya ya bir ceza çıkacak veya delikten kaçacaklar. Ha şimdi o kaçmayı engellemek için yeni bir kural koyacağız. Bu sefer başka bir delikten kaçılacak. Ama yani bu şekliyle giderek rafine ederek bir game, bir maç oynanacak. Bir müsabaka bu yani. Şimdi bu müsabaka mantığına sahip olmadan bir tasarımla kendince toplumu dizayn etmeye kalktığın zaman bu sonuç ortaya çıkıyor. Bu müsabaka şeyini içimize sindiremiyoruz yani. Yani olay ne oluyor? Şimdi bu akşam Fenerbahçe Galatasaray, Galatasaray Fenerbahçe maçı var. Şimdi bu sezonun şampiyonunun kim olması gerekiyor diye bir yerlerde karar veriyorsun. Sonra buna göre hakem atayarak, o hakeme şu direktifi vererek, federasyonda şunları yaparak o maçın sonucunu dizayn ediyor. Ortada maç kalmıyor, ortada lig kalmıyor. Normal şartlarda halbuki bunun tam tersi. Takımlar sezon başında bir kadro kuracaklar, teknik direktörlerini getirecekler, birbirleriyle oynayacaklar. Hak eden, tırnak içinde sana göre hak eden, hak etmeyen birileri ya hak ederek ya hak etmeyerek kazanacak, bir puan tablosu ortaya çıkacak. Belki de ligin hak edeni ligi almayacak. Ama sen o zaman işte ona uygun kurallar getirip yani mesela kulüplerin kendi bütçelerinin üstünde harcama yapmalarına mani olacak bir şeyler getirerek falan filan bu işi regüle edeceksin. Ama ortaya her sene, her sezon bu müsabakaların sonunda bir sonuç çıkacak. Kimini beğeneceksin, kimini beğenmeyeceksin. Ama bu da katlanacaksın yani. İşin tablo böyle görünmüyor. Tablo orada birileri bir takım tasarımlar yapıyorlar. Aman şimdi lig kopmasın falan Galatasaray ve Fenerbahçe birbirine kopmasın diye ikisine de destek atılıyor falan. Sonra lig olmaktan çıkıyor. İngiltere'de ya Premier Lig'de Wolverhampton bu hafta yine bu da işin enteresan şeylerinden bir tanesiydi. Wolverhampton VAR'ın kaldırılması konusunda müracaatta bulundu ve şimdi kulüpler kendi aralarında oylama yapacaklar. Bir ihtimal VAR kaldırılacak. Çünkü adam diyor ki yani tamam kardeşim daha adil olabildi ama ya futbolun ruhu kayboldu.
Çünkü yani sahanın dışında karar verilmiş oluyor. Dışarıdaki birisi o anda değil, bekleyerek, düşünerek, bakarak karar veriyor. Bu da işi karıştırıyor, doğru. Hem oyun bekliyor, hem şey gidiyor.
Yani üstelik de bizdeki kadar beklemiyor VAR kararları ama ona rağmen yani işte bu futbolun ruhuna aykırı diyor adam. Şimdi bunu diyelim ki işte hani nispi olarak hakem hatalarından karlı çıkıyor olan Manchester United veya Liverpool veya Arsenal söylese o da değil. Wolverhampton söylüyor yani. Yani muhtemelen VAR'dan VAR sayesinde kendini daha emniyette hissetmesini bekleyebileceğimiz bir underdog takım söylüyor yani. Dolayısıyla şimdi işaret etmeye çalıştığım husus şu. Futbolu mu koruyacağız, adil mi olacağız yani? Böyle adil derken bir tasarım marifetiyle kim şampiyon olmayı hak ediyorsa onun şampiyon olmasını sağlayacak şekilde bir makine mi kuracağız yani? Ya bak kardeşim biz oyun oynuyoruz. Hayatta bir oyun oynuyoruz yani. Ve bu oyun olmaktan çıkarılıyor. Bir sonucun ortaya çıkması için kaynakların seferber edilmesi haline getiriliyor. Oyun kalmayınca o sonucun ortaya çıkmasında bir manası yok yani. Bir tadı yok. Şimdi voleybol maratonu yeniden başladı. Kadınlar voleybol maratonu. 22 mi 23 maç mı üst üste kazanmış bir kadın voleybol takımımız var. Çok yorucu bir sezondan çıkmış. Japonya ile oynuyor. Japonya zaten bizi en son yenen takım. Yani öyle hani Japonya'ya yenilmek dünyanın sonu değil. Çok nadir rastlanan bir şey değil. Yine benim o sevgili İzmirli arkadaşlarım. Maç başladı. Japonya bizi dövüyor. Ay Zaten bu takım nasıl bu hale geldiğinden başlayıp, yani zaten bizim takımda öyle bir marifet yoktu da başlayıp, işte zaten biz dandun oynuyoruz'a gidip, ya kardeşim sonuçlara bak, o bünye hakkında, onun neden olduğu hakkında falan hiçbir malumat sahibi olmadan siyah beyaz bir dünyada yaşıyor insanlar yani. Ya dünya öyle değil bak, bu bir oyun ve Japonya'nın da olimpiyatlara gitmek gibi bir iddiası var. O seni bilmem ne kadar zaman analiz etmiş, senin işte yorucu bir sezondan çıkmışsın, sakatların var, şu var, bu var, senin motivasyonun onun motivasyonundan farklı ve yani öyle hani 25'e 2, 25'e 8 gibi de bitmiyor setler. Görüyorsun orada bir mücadele var. Ama kafa şöyle çalışıyor yani. Dünya birincisi ise herkesi her maçta yenmesi gerekiyor. Öyle bir dünya yok. Yani bu bir game. Bunun bir game olduğunu kabul etmekte zorlanıyoruz yani. Demeye çalıştığım şey bu. Yani o bir takım dünya birincisi olduysa her maçı kazanacak gibi takıntılar, ya da işte bir ligde bir takım diğerlerinden çok daha fazla yatırım yapmış vesaire falan filan ise hepsini yenecek. Gerçi Galatasaray bu sezon ikinci yarısı herkesi yendi. Fenerbahçe'yi ve sonra da Konya'yı deplasmanda yenerse bir ilki başaracak. Ama bu sonuçta hakem marifetiyle gerçekleşmiş bir şey. Yani netice olarak meseleyi şöyle ortaya koymaya çalışayım. Yani devlet kanundur. Genel olarak kanunların ve regülasyonların zayıfları güçlülere karşı koruduğu yönünde bir hikaye vardır. Ve benim Darwinci bakışımla zayıfların ya da birilerinin korunması yanlış bir şeydir yani. Yani korunmaya muhtaç duruma düşmüş olan elenmesi tabiat kanunudur. Ben böyle bakarım. Ve aslında bu zayıfları koruyor olan kanun, işte regülasyon falan hikayesinin tamamen palavra olduğunu düşünüyorum. Sadece Erdoğan Türkiye'sinde değil, sadece Türkiye'de de değil. Genel olarak ya şimdi Eylem Tok 2,5 ay önce memleketten kaçtı. Ve devlet Eylem Tok'un yerinde ben olsaydım beni şimdiye kadar 10 kere derdest edip getirmişti Amerika'dan. Yani.
Evet,
Ya da
doğru.
en azından Amerika'da yargılanmamı sağlamıştı. Ama Eylem Tok olunca bu iş olmadı. Demek ki aslında mevcut devlet dediğimiz şeyler güçlüleri koruyorlar. Zayıfları korumuyorlar yani. Ama bir yandan da böyle teoride işte oradan buradan işte 13 yaşında kız çocuğuna tecavüz edildiği durumda o tecavüz edenlerin yargılanması falan gibi şeyleriyle bak zayıfları koruyan devlet geyiği anlatılıyor. Yok böyle bir şey yani. Mütemadi bir biçimde güçleri koruyan, kollayan, güçlerin elinde olan bir devlet var. Bunu yine Darwinci bakış açısıyla buna da itiraz etmeyebilirdim. Buradan bir sonuç çıkmıyor kardeşim. Buradan bir mutluluk çıkmıyor, buradan bir refah çıkmıyor. Yani o koruyup kullanan güçler açısından bir da bir şey çıkmıyor yani. Ne zaman dünyada güçlülerin hukukunun yerine o güçlülerin hukukunu nispeten zayıflatacak düzenlemeler ortaya çıktı, tırnak içinde adına demokrasi dediğimiz işte kör topal gelişiyor olan filan bir şey çıktı ve kanun hakimiyeti denen bir şey ortaya çıktı. Ne olmuş oldu? Daha önce korunamıyordu olan zayıfların bir kısmı korunduklarından değil. Aslında o kadar zayıf olmadıklarını herkes için fayda üreten işleri yapabildiler. Bu yüzden mühim yani. Diğer her şeyi geçtim. Böyle muhayyel bir adalet duygusuyla başkalarına üstünlük taslamamı sağlayacak iyilik filan falan kavramlarıyla konuşmuyorum yani. Son derece teknik bir şey olarak konuşuyorum. Bu güçleri koruyan devlet, devletin güçlerin devleti olması yeni bir şey değil, değil mi? Yani ta devlet denen şey ortaya çıktığı andan itibaren hep güçlerin malı oldu. Ama o zayıf görülenler kademeli olarak sistematik bir biçimde bu devletin güçleri kayırıyor olmasını gerilettiler. Demek ki o kadar zayıf değillermiş. Öyle çok korunmaya muhtaç da değillermiş. Kendileri pekala bir takım işleri yapabiliyorlarmış. Bu işi 10 bin yıl almış. Ama yani yapılmış yani kademe kademe. Şimdi ne yapabiliriz? Bu devleti geriletmemiz gerekiyor. Benim temel sıkıntım dönüp dolaşıp aynı yere geliyor. Bu devleti geriletmemiz gerekiyor. Ama şimdi bu devletin işte orada beka sorunuyla, burada işte kendisine yönelik dış mihrakların Yani Fransa'nın dış mihrakları Azerbaycan ve Türkiye gibi, bizim de böyle muhayyel dış mihrakların Osman Kavala'yı kullanması gibi geyiklerle salak saçma şeyleri ya da işte iç mihrakların aslında 19 Mayıs kutlamayı engellemek için 4 gün bilmem ne yasağı koyduğu zanlı gibi salak saçma şeyleri püskürtebilmemiz gerekiyor. Devlet bizi böyle zehirliyor ya.
Normal zaten canım. Yani örgütlenirsen, bir araya gelirsen evet güçleniyorsun. Güçlü olduğun için pay alıyorsun. Değilse zaten hiçbir pay, hak iddia edemiyorsun, alamıyorsun. Doğru. Ama son dönemde toplumun güçlenmesi, yani daha doğrusu örgütlenmesi, bir araya gelmesi büyük oranda zorlandı gibi. Ya toplum dağıldığı için, bir araya gelebilecek mekanizmalara sahip olmadığı için ya da güç sahiplerinin bunu dağıttıkları için.
Ben de işte diyorum ki son dönemde giderek devletin keyfi bir biçimde, bir zamanların 14. Louis'i veya işte 4. Murat'ı gibi keyfi bir biçimde işlem yapabiliyor olmasına itiraz etmemiz gerekiyor. Onun niyetlerine, işte dinciliğine veya işte MOB başkanlığına, şuna buna böyle muhayyel şeyler gündeme getirdiğin zaman, o zaman birileri buradan devletin keyfiliğini meşrulaştıracak gerekçeleri üretebiliyor. Yani ne ol canım, böyle işte eşcinsellikte şey mi olsun, sıradanlaşsın mı filan gibi, benim söylediklerim biraz yanlış anlaşılmış bir yorum vardı bu konuda. Yani ben de yanlış kelimeleri seçmiş olabilirim. Normal kelimesinin anlamı sık görülendir. En sık görülen normaldir yani.
Evet.
Şimdi eşcinsellik LGBT'yi normal değil. Bunu normalleştirmek, sık görünür bir şeymiş gibi göstermek yanlış. Prensip olarak yanlış. Benim eşcinsellikle falan bir yanıt veremediğim yok. Eşcinsellerle de bir yanıt veremediğim yok. Tamam, ama şimdi birileri bu sefer buradan bir takım kaygılar üreterek bütünü korumak adına parçaları tanzim etme hakkını kendinde görüyor. Sen şimdi bunları konuşuyor olduğun sürece devletin eylem toku getiremediğini, 13 yaşında kız çocuğuna tecavüz edenlerin mevcut hukuk düzeninde o kız çocuğunun giyimi üzerinden meşrulaştırılabilir olmasında bir tuhaflık görmemesini filan konuşamıyoruz biz. Ben 13 yaşında kız çocuğunun tecavüze uğradığı durumda ona tecavüz edenlerin çok şiddetli bir şey, biçimde cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla demek ki bu tecavüze uğrayanların kılığının, kıyafetinin hafifletici sebep olmaktan çıkarılması gerekiyor.
Kural değişsin.
Kuralın değişmesi gerekiyor. Yani avukatı suçlamakla, avukatın vicdanı, avukatın insaniyeti vesaireleri konuşmakla meseleyi konuşulması gereken yerden çıkarıyoruz. Derdim bu benim ya. Konuşulması gereken yer, bak kardeşim, burada bir avukat kendi üstüne düşen görevi layıkıyla yerine getirebilmek için bu kız çocuğunun kıyafetini gündeme getirebiliyor. Neden? Çünkü kanunlarda bunun yeri var. Uygulamada bunun yeri var. Demek ki olmaması gerekiyor. Yani. Bu içimize sinmiyor mu? Sinmiyor. O halde kanuna tecavüze uğrayanın kılığı kıyafeti tecavüz edenin meşruiyeti için, tecavüzün meşruiyeti için gerekçe olarak gösterilemez gibi bir şey koymamız gerekiyor. Bu kadar üzerine konuşulması zor bir mevzu değil yani. Ama bunu konuşmuyoruz. Avukatı barodan ihraç edin. O senin, sen de anasın, senin de kızın var, başına gel filan, bunları konuşuyoruz yani. Sittin senedir benim de burada ısrarlı biçimde üzerine tepindiğim mevzu, bak kardeşim, konuşulması gerekenleri konuşalım. Bu devlet denen şey eylem tokun getirmiyor kardeşim. Şimdi biz eylem tokun yapıp ettiklerini içine sindiremeyen yığınlar olarak eylem toku Türkiye'ye getirecek bir devleti nasıl inşa ederiz, devleti nasıl geriletiriz, güçlerin elinden alırız diye düşünmemiz gerekiyor. Sen dindarsın, sen laiksin, sen dinsizsin, sen Kürtsün, sen Türksün filanların üzerinden değil, bunların üzerinden konuşmamız gerekiyor. Biz bunları konuştuğumuz sürece devlet, yani güçlüler kendi devletlerini korumak için bizi kullanıp duruyorlar. O zaman sen şimdi Demirtaş'ın bu şekilde cezalandırılmasına, sadece siyaset yaptığı için, sadece muhalefet yaptığı için cezalandırılmasına İtiraz edebilecek zemini kaybediyorsun. Çünkü orada birileri mevzuyu güç üzerinden, gücün dağılımı üzerinden okumadığından, bir bütünün tasarımı üzerinden okuyor olduğundan, artık her şey böyle okunuyor çünkü, O bütünü tasarımı üzerine okumaya başladığında artık herkesin kendi şeyini meşrulaştıracak bir bahane aradığı bir sistem oluyor. Herkes birbirine giriyor. Herkes birbiriyle uğraşıyor. Orada güçlüler. Burada Bakara'dan bir şeyler okuyarak, şurada işte üç hilal sallayarak, burada LGBT bayrağı sallayarak falan filan böyle abuk sabuk işler yapıyor yani. Bizim derdimiz bu değil yani. Bizim birbirimize derdimiz de yok aslında.
Evet. Bu
Ama
seçimlerden sonra işte toplumda ümit doğmuştu, bu CHP birinci olunca, yıllar sonra AK Parti ikinci oldu diye. Ama Özgür Özel işte bir normalleşme adı altında temaslar başlattı. İşte bir takım sözler aldık filan demişti. İadeyi ziyaret filan olacaktı. Bunlar bu mahkeme kararlarıyla bu sözler yerine gelmedi şeklinde değerlendirildi ve sen niye görüşüyorsun? İşte sen toplumun bu muhalefet şeyini, duygusunu götürüp Erdoğan'ın meşruiyeti için kullanıyorsunuz şeklinde eleştirilmeye başlandı. Bu mahkeme kararları tam da bunun daha tartışılmasını, daha görünür hale gelmesini sağlamış oldu.
şimdi birkaç parça halinde kendi görüşlerimi söyleyeyim. Birincisi şu. Bu mahkeme kararları aslında ya bu mahkemelerden mağdur olanlarla konuşurken de söylediğim şey aslında sistemin ne kadar sürdürülemez olduğunun itirafıdır sistem açısından. Yani bu kadar kör gözün parmağına Türkiye'de hukuk her zaman güçlülerin hukuku oldu. Türkiye'de hukuk her zaman hukukun dışında siyasi bir araç oldu vesaire. Fakat bu kadar basiretsiz, beceriksiz ya böyle bu tür iddianameler olmadı. Yani hiç değilse iddianameler belli bir nasıl diyeyim sağlamlığa sahip.
Evet, bir hukuk metni olurdu hiç olmasa.
Dolayısıyla bu evet çok biçimsiz şu anda yaşadığımız Türkiye'de bile bugüne kadar yaşadıklarımızla kıyaslanmayacak kadar biçimsiz. Ama bu biçimsizliği bir olumsuzluk olarak okumak yerine ben bir olumluluk olarak okuyorum. Yani o kadar çaresiz duruma düştü ki sistem bunlara tenezzül etmek zorunda kalıyor yani. Yani çok her şey çok görünür artık.
Evet.
Kamufle edilemeyecek kadar biçimsizleşti. Dolayısıyla bunu bir olumluluk olarak görüyorum. İkincisi Özgür Özel'le ilgili sadece buradaki yorumlarda değil, Özgür Özel'le ilgili yaptığım yoruma yani ben iyi gidiyor Özgür Özel mealinde bir şeyler söylemiştim. Sadece bu videoların altında değil, Ekşi Sözlük'te de birisi Özgür Özel'in aslında falan falan anlatmış. Bakın yani şimdi herkes bu tür durumlarda şuna bakıyor, içeriye bakıyor. Yani Özgür Özel'in kelimelerine vesaireye bakıyor. Ben Özgür Özel'in duruşuna bakıyorum. Benim için anlamlı olan göstergeler onlar. Tekrar söyleyeyim, Özgür Özel benim için makbul bir insan değil. Şimdiye kadar ki yani CHP Genel Başkanı seçilene kadar ki kariyeri itibariyle Özgür Özel'e 10 üzerinden 2 bile vermem. Kendi hesabım. Şimdi şu andaki pozisyonu, şu anda oyunu oynayış tarzı itibariyle benim açımdan çok pozitif ve bunu ne kadar sürdüreceğini de bilmiyorum. Hiçbir şekilde kefil değilim yani. Ama şu andaki duruşu itibariyle tam da demin sözünü ettiğim mevzulara geliyor olay. Olayın böyle işte bu iktidara muhalefet etmek, işte dinci iktidarın karşısındaki şeyin, kitlenin efendim varsayılan kitlenin hassasiyetlerini kışkırtmak, onu kullanışlı hale getirmek filan gibi şeyler bekliyor olanlar evet bundan hayal kırıklığına uğruyorlar ama aslında toplumda evet 13 yaşında kız çocuğuna tecavüz edilmesinden duyulan infial, eylem tokun getirilememesinden duyulan infial vesaire nelerse teknik düzeyde nelerse bunların müdafaa edildiği bir pozisyona doğru bir yere doğru rücu etmiş benim açımdan. Ben de bunu yani hangi tekil örnekle bunu söylüyorsun diyecek olursan söyleyemem. Genel fotoğraf olarak müdafaa edilebilir bir barikatı inşa ediyor olduğunu düşünüyorum. Orada duruyor olduğunu düşünüyorum yani. Müdafaa edilemez bir yerde değil, müdafaa edilebilir bir yerde. Bu şimdi benim eylem yasaklarından 19 Mayıs'ın zarar görmesi şeyini çıkaran zevzek arkadaşlarımın hoşuna gitmiyor. Ama ben yumuşamaydı bilmem neydi bunları ya da işte normalleşmeydi bu terimlerin de çok zoraki kullanıldığını düşünüyorum. Başkalarının yakıştırdığı şeyler bunlar. Gidilip görüşülmesi gerekiyordu. Bu görüşmenin bu kadar dillendirilmeden yapılması gerekiyordu bence. Gidip görüşülmesi gerekiyordu da yanlış bir tane. Gidip görüşülebilirdi. Gidip görüşüldü. Buradan çıktığı zaman söyledikleri itibariyle vay işte tamam şimdi Erdoğan'ın oyununa geliyor oldu. Gelip gelmediğini bilmiyoruz yani. Erdoğan'ın bir oyun kurmaya çalıştığına şüphem yok. Ama biz Özgür Özel'in Erdoğan'ın oyununa geldiği sonucuna varmak için çok acele ediyoruz. Yok daha bir şey yani. Yani anayasa gelecek göreceğiz. Şimdi demiştim. Böyle yeni anayasaya çok uzak bir yerdeyiz.
Evet.
Şimdi eğer Erdoğan'ın kurmaya çalıştığı oyunu buradan bir anayasa çıkartmak buna Özgür Özel'i ortak etmekse bunun olacağını bilmiyoruz ki. Olacak yani şimdi Erdoğan Özel'le görüştü. Yani o halde Erdoğan Özel'i yenecektir gibi bir akıl yürütmek bence bir abesle iştigal. Erdoğan çok zayıf durumda şu anda ve onun zayıflıklarını kullanmak için onu mindere çekmek gerekiyor. Çekti. Yani Kılıçdaroğlu'nun yaptığı türden bir davranışla Erdoğan hiç mindere gelmediği, oyunun kuralını Erdoğan'ın koyduğu, Erdoğan'ın konuşulduğu bir ortamdan çıktı. Bu tabii ki 31 Mart seçim sonuçlarının da o zeminde olan bir şey. Ama bunun benzerini biz şeyde yaşadık yani. Benzer bir seçim sonucunu biz 7 Haziran'da yaşadık. Kılıçdaroğlu onu kullanamadı. Zeminin var olması onun kullanılacağının garantisi değil ki. Benim gördüğüm Özgür Özel can havliyle böyle çok akıllı bir adam olduğundan şundan bundan değil ya da etrafta çok akıllı insanlar olduğundan değil. Ama can havliyle ve kendi insiyakına güvenerek oyunu doğru oynuyor. Şimdi ben İmamoğlu'na daha önce anlattım defalarca. Adamın başı sıkıştığında içinden çıkan politik hayvan çok marifetli bir şey. Ama bu politik hayvanı frenleyen bir yığın zevzek var etrafında ve işte böyle onların aklıyla iş yaptığı zaman çok plastik bir şey olarak ortaya çıkıyor. Şimdi Özgür Özel'in içindeki politik hayvan ortaya çıkmış durumda. Ve politika yapıyor yani. Ya beğenirsiniz beğenmezsiniz politika yapıyor. Bu nadir rastladığımız bir şey ya son dönemde. Tekrar söyleyeyim ya biz şimdi oturup işte hukukun üstünlüğü yok efendim dindar nesil yetiştirme filan gibi böyle işte beka gibi filan kavramları konuşmuyoruz. Muhayyer şeyleri konuşmuyoruz. Teknik olarak Kobani davasının ne kadar bunu sadece biz konuşmuyoruz ki. Olayın tarafı olanlar da Kobani davasının ne kadar sakin olduğunu konuşuyor. Bunun ne kadar tasarım ürünü olduğunu konuşuyor. Dolayısıyla bu hukuk üstünden bu hukuku sahibi olanlara yönelik bir tereddüt var. Sen şimdi bu olayı tutup da buradan çıkarıp Türkiye'nin bölünmesine getirdiğin zaman o tereddütler ortadan kalkıyor. Bunu söylemeye çalışıyorum. Yani Özgür Özel'in yaptığı şey bunları konuşulduğu zaman sonuç verilebileceği mevzilere çekme çabası. Benim gördüğüm, benim hissettiğim bu. Tekrar söylüyorum bunu ne kadar sürdürebilir bilmiyorum. Kefil olabilir miyim? Olmam. Bunu 6 ay daha sürdüreceğine kefil olmam. Ama sürdürürse şimdi geldiğimiz nokta bu davalarla vesaireyle falan geldiğimiz nokta Erdoğan'ın en zayıf olduğu noktaya getirdi mi onu getirdi. Burada konuşmamız gerekiyor bizim.
Evet, biz bu programı çekerken Saraçhane'de konuştu Özgür Özel. Orada toplantı eğitimli protesto için müfredatın. Orada mesela işte biz Erdoğan'la konuştuk o sözleri yerine getirmedi. Biz sokağa dönüyoruz, sokağa hareketlendiriyoruz diye bir çıkış yaptı. Bu da yani her tarafa mesaj verebildiğini gösteriyor, farklılaşabildiğini gerektiğinde.
Şimdi ben CHP olarak sokağa çıkacağım mı? Erdoğan'la görüşmeden yaptığı zaman ortaya çıkacak tablo, kamuoyunda ortaya çıkacak tablo başka. Erdoğan'la görüşmüş, orada güya yumuşama falan lafları olmuş. Sonra sokağa çıktığı zaman ortaya çıkacak tablo başka yani. Temel derdim burada. Ama bizim üzerine konuşmamız gereken konuları konuşuyor Özel. Bende kalan intiba bu. Oturup da Özel izliyor falan da takip ediyor falan da değilim yani. Ama biz şunu görüyoruz işte ne Erdoğan ne Bahçeli bize artık böyle kocaman hikayeler anlatamıyorlar. Çünkü pratikte mevzu teknik meselelere inmiş durumda yani. Yani emekli meselesine, efendim işte öğretmen atamaları meselesine şuraya buraya inmiş durumda. Ve bunları yönetebilecek insanlar değiller bunlar. Bunu biliyoruz yani. Bunlar neyi yönetebilirler? Türkiye bölünecek. Yok efendim uluslararası düzen Türkiye'nin şahlanmasından korktuğu için falan. Dış mihraklar dolarımıza, liramıza hücum ettiler falanları konuşabilecek bir heyet. Ve bu heyet mevzu şeye geldiği zaman, enflasyona geldiği zaman nutku tutuluyor. Bilmediği yerden gelmiş oluyor soru yani. Ve buraya çekildi şimdi. Tekrar söylüyorum, bu Özgür Özel'in şahsi maharetine kaynaklanmıyor. Ama Özgür Özel'in yerine bir başkası olsaydı, böyle yine Atatürk ilkeleri, işte inkılapların korunması, laiklik filanlar, Baykal olsaydı bunları konuşacaktı ve bu zemin olmayacaktı. Buradan bir takım adamlar, bir takım kadınlar memnun olacaklardı. Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üyeleri filan tatmin olacaklardı. Ama siyaset olmayacaktı o. Bizim problemimiz buralarda değil çünkü. Bizim problemimiz, tekrar söylüyorum, aşırı güçlü olan bir devletin aşırı keyfi hale getirilmiş olması. Benim eylem toplayışta olmamam. Temel sorun bu yani. Ama şimdi zaten benim eylem tokla eşit olmamı istemiyor ki Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği üyeleri. Çünkü eylem tokla eşit olursam ben onlarla da eşit olacağım yani.
Yani
Esas sıkıntı burada.
oyun dışında seni o da aynı şekilde oyun dışında tutmak istiyor.
Evet. Temel sıkıntımız burada bizim. Bir zümre var ve bu zümre kendi imtiyazlarından, o imtiyazları tarif etmek zor tamam, ama o imtiyazlardan, yani bana parmak sallama imtiyazlar, benim kendi kelimelendirmelerimle, vazgeçmek istemiyor. Ve Özgür Özel onların oyununa gelmiyor. Onları dışlıyor mu? Dışlamıyor. Ama onların oyununa da gelmiyor. Onların konuştuklarını konuşmuyor. Şimdi burada temel şey şu, hani senin sorarken şey yaptım. Yani vay efendim, Özgür Özel Erdoğan'ın oyununa geliyor. Ya belki de gelecektir, bilmiyorum. Yani göreceğiz bakalım. Ama daha sahaya çıkılmış. Oyuna gelip gelmediğinde daha hiçbir şey görmemişiz. Erdoğan'la görüştü diye Erdoğan'ın oyununa gelecek olmuş. Bahçeli her zaman gibi yine zırvalamış. Yumuşama, yumuşaklaşma falan gibi laflar. Yani yok, bu yumuşama sadece üslupta oluyor. Üslupta oluyorsa sen yumuşak bir üslupla konuşabilecek bir adam değilsin zaten. Eseceksin, gürleyeceksin, manalı manasız kavramları arkaya dizeceksin. Buna siyaset diyeceksin. Sonra Sinan Ateş'i öldürteceksin yani. Onu da yönetemediği için onu da öldürteceksin şimdi. Sen busun ve biz bunu konuşamıyoruz ya. Bu kadar basit bir şey konuşamıyoruz. Neden konuşamıyoruz? Bunların üzerine kafa yorulması gerekiyor. Bu hukukla, hukuk kavrayışıyla falan alakalı bir şey değil yani. Bu sonuçta toplumda var olan bir gerilim. Bu gerilimin tarafları son derece küçük zümreler. Aslında yığınların bunlarda bir şey yok, ama yığınlar eylem tokun 2,5 aydır getirilememesi ve tırnak için unutturulmasını içine sindiremiyor. Sindiremez yani, sindiremiyor değil. Eğer bunu siyasallaştırırsan bunu sindiremez, çünkü yarın kendi çocuğunu bir manyak tarafından ezilip sonra o manyağın Amerika'ya kaçabileceğini düşündüğü anda ne geriye şeriat kalır, ne Kürtçülük kalır, ne şu kalır, ne bu kalır yani. Öyle değil mi yani?
Tabii ki yani önce ürünü bakacaktır.
Ve bizim de
Bir geçecek. Doğru.
bunlar. Bizim meselemiz Kürtçülük bilmem ne değil ki yani. Bizim meselemiz bunlar. Bunlar derken ne demiş oluyorum? Benim güçlüler tarafından keyfi bir biçimde kullanılabilmemin imkanlarının ortadan kalkması. Yoksa ben mini etekli bir kızla da, başörtülü bir kadınla da, efendim işte bir Kürtle de, bir Türkle de kendi oyunumu oynarım kardeşim. Yani herkesle oynarım ben. Sıradan insan bu anlamda herhangi bir şeyi dünyanın sonu olarak görmez. Ama kendi çocuğunun, manyağın birinin işte 16 yaşındaki oğlu tarafından ezilebilir olması durumunda bunu cezalandırılamamasını ihtimali de baş edemez. Arkasında devlet varsa baş edemez yani. Yoksa kendi başına kalsa onunla da baş eder de. Yani devlet olmasa o zevzek kaçmayacaktı Amerika'ya. Kaçmadığı zaman onu bir bulup nallayacaklardı yani. Onunla da baş edebilir. Ama şimdi buna mani olan devlet, yani kendi hukukunu kendisini tatbik etmesine mani olan devlet kendisi hukuku tatbik etmiyor kardeşim. Bizim sıkıntımız burada. Karşımızda Eylem Tok'un yanında olan, bizim çocuklarımızın karşısında olan bir devlet var. Bunun konuşulması gerekiyor yani. Ve biz böyle Kobane davaları üzerinden falan filan konuşuyoruz. Neyi konuşuyoruz? E işte böyle devlet bizim teorik olarak Kobane davasını açarken neyi konuşmamızı istiyor idi? Orada işte bölücü bir örgüt var, onun siyasi uzantıları var falan. Bunu konuşmamızı istiyor idi. Yani yaptıklarını bunun üzerine meşrulaştırmaya çalışıyor idi. Ama şimdi biz neyi konuşuyoruz? Geldiğimiz noktada neyi konuşuyoruz? Hukukun devletin kontrolünde, yani ortada yargıç olmadığı, ortada savcı olmadığı vesaireyi konuşuyoruz. Türkiye bunu konuşuyor. Sadece sen ben bunu konuşuyor değiliz. Yani herkes bunu konuşuyor. Dolayısıyla bu benim açımdan ümit verici bir şey.
Evet.
Seçimden sonra ortaya çıkmış olan ümit verici tablonun daha da ümit verici yani hale geldi.
Bütün seçim kampanyalarında her vesilede Erdoğan bu Kobani davasını kullandı. Demirtaş'ı terörist ilan etti. Sen oradan çıkamayacaksın dedi. İşte mahkum olacaksın dedi. Ama mahkumiyet geldiğinde hiçbir değerlendirmede bulunamadı. Ve AK Parti'den de esas itibariyle bir iki isim dışında fazla da bir değerlendirme gelmedi. Bahçeli bile çok yeni bir değerlendirmede bulundu. İşte o da partisini Kızılcahamam'da topladığında terörist başı bilmiyorum bundan geri adım atmayız diye adeta geçiştirdi. Yani o da tam anlamıyla arkasında duramadı bu işi. Bu da aslında ne kadar gerilediklerini gösteriyor. Nereye geldiklerini gösteriyor işin.
Adalet Bakanı'nın açıklaması falan filan son derece böyle teknik bir açıklama yani. Bir tek Bülent Turan denen şey yani onu da nasıl şimdiki de halde değil ta en başından itibaren yani. Onu nasıl tavsiye edebileceğimi yani onu tarif etmek için uygun bir kelimenin ne olduğunu ben kendi lügatımda yaklaşık 10 yıldır falan arıyorum bulamıyorum yani. Başka dillerde var mıdır onu da bilmiyorum. Tuhaf bir varlık yani. Hakikaten tuhaf bir varlık. Bir tek o benim gördüğüm AKP adına.
Evet başka AKP, yok. Onunki bile tam da şey değil. Eski şehvetle söylenmiş bir söz değil. Mecburiyetten değil bir söz söylememiz gerekiyor deyip de söylenen bir şey.
Sonuçta yani ama ana hatları itibariyle bütün davalar için yani sadece Kobani davası, Sinan Ateş davası da öyle, bu Ayhan Bora Kaplan davası da öyle. Yani artık herhangi bir kıyafetin içinde gizlenemeyecek kadar çirkinlik var. O görünüyor yani. Buradan biz felaha ereriz filan gibi bir iddiam da yok. Yani bu görünüyor ki iktidar derken kastım Erdoğan veya Bahçeli değil. Bu düzenin sürmesinde menfaati olan bütün lüklü şey neyse bizim başımızı fena halde derde sokabilir. Öyle bir ihtimal de var yani. Onu da bilmiyorum. Hep o yüzden söylüyorum bir seçim olursa filan falan diye. Çünkü bu kadar nasıl diyeyim savunulamaz bir mevziye çekildiğinde artık bizim aklımıza gelmeyecek, hayal edemeyeceğimiz kadar çirkin şeyleri yapmaya da tevessül edebilirler. Ama ortada doğru bir zemin var ve bu doğru zeminde kendince içlerindeki politik hayvanla doğru dürüst oynamaya çalışan bir takım aktörler çıktı. Ne kadar becerecekler, onlar başkalarını ne kadar özendirecek. Bu sadece Özgür Özel'in İmamoğlu'nun şunu bununla oynayacağı bir oyun değil ki. Yani oradan sağdan soldan birilerine çıkıp, şimdi benim gördüğüm mesela Müsavat Dervişoğlu benim tahmin ettiğimden daha yüksek performans sergiliyor.
Beklediğimizin üzerinde.
Yani eğer CHP'de böyle bir şey olmasaydı bir ihtimal Müsavat Dervişoğlu da bu oyunu böyle oynamaya cesaret edemeyecekti. Müsavat Dervişoğlu hakkında da pozitif bir şey söylemek içime sinecek bir şey değil. Benim derdim teker teker insanları değerlendirmek değil, iklimden söz ediyorum. Yani. Ortada bir iklim var şimdi ve bu iklim de bu iklime yakışan hamleleri yapıyor olan oyuncular belirdi. Başkalarının da buradan güç alarak, heveslenerek bir şeyler yapmaları beklenir. Neyi görmüyoruz? Medyada, yani artık internet medyası diyebileceğimiz medyada bu anlamda bir farklılaşma görmüyoruz. Yani hala aynı geyikleri tekrarlayıp duran birileri var. Ama bu davaları doğru düz değerlendirenler de oralarda çıktı iyi kötü. Dolayısıyla işte en yavaş uyum sağlayan yine medya oluyor. Entelijansiya oluyor.
Yani benim beklediğimin üzerinde orada da bir soğukkanlılık ve değerlendirme oldu. Yani bunu kapının açıldığını ve bazılarının işte beraat etmiş olmasını diğerlerinin de beraat edeceği şeklinde yorumlayanlar epeyce oldu. En azından onun üzerinden hareket edilmeli. Şimdi Yargıtay'da en azından bu tahliyenin sağlanması gibi bir strateji izlenmeli noktasına geldi. Ve DEM Partisi de bence çok soğukkanlı karşıladı. Mesela sokağı hareketlendirmedi. Birden hareketlendirseydi başka şeye de gidebilirdi bu yasaklarla birlikte. O da biraz sakinleşti ve ikinci fazında mücadeleyi başka bir boyutta sürdürmeye kararlaştırdı gibi geliyor. Bu bence olumlu gözüküyor bir hava.
Bence mesela DEM Parti'yi ben de evet benim tahmin etmem daha serin kanlı buldum. Ne kadar sürecek o tabii yani çok sıcak bir hadise. Önümüzdeki hafta yine bu değerlendirmeyi yapabilir miyiz DEM Parti hakkında onu bilmiyorum. Ama ana hatları itibariyle tekrar benim bakış açım şu yani. Taşların bir tanesi oynadığı zaman hepsini etkiler. Bunları görmezden geliyoruz. Bunlar görmezden geliniyor kanaatince. Yani DEM Parti eğer 31 Mart seçimlerinin sonuçları bu şekilde değerlendirilmiş olmasaydı genel muhalefet tarafından. Tablo yani toplumsal atmosfer bu şimdi olduğu gibi olmasaydı, bu Kobani davası bu sonuçla çıkmış olsaydı DEM Parti olaya böyle reaksiyon gösteremezdi. Kendi tabanından ürktüğü için daha şiddetli davranmak zorunda kalıyordu. Senin sözünü ettiğim, benim de gözlediğimi zannettiğim o serin kanlılık ortamda bir şeylerin tırnak içinde iyiye gitme potansiyeli taşıyor olduğu duygusundan kaynaklanıyor. Ve bu duygu Özel'in yaptıklarının da yani bu duygunun varlığında birçok faktör etkili. Özel'in yaptıkları da bunda etkili. Bunları söylemek derdindeyim. Bunlar bir puzzle'ın bileşenleri. Biz şimdiye kadar bunu görmüyor idik. Yani bu ülkenin ihtiyaçları ve atmosferine uygun bir CHP liderliği görmüyor idik. Kendi kafasında bir tasarımı olan ve bu tasarım belli kesimler tarafından olumlanmış, belli kesimler tarafından olumsuzlanmış bir CHP genel başkanlığı vardı. Kendisini lider olarak konumlamaya çalışan, Türkiye'nin siyaseti dizayn etmeye çalışan. Şimdi dönüp dolaşıp aynı şeylere geliyorum ben. Ben mühendisçe bir şeye karşıyım. Siyaset brikolorca bir şeydir. Elde var olanla ne yapılacak olduğu üzerine kafa yormayı gerektirir. Ve benim gördüğüm şu anda tablo böyle. Özgür Özel'in zayıf ve yeni olmasının da bunda payı vardır. Tasarım vaaz edecek, gücü kendisine hissetmiyordur. Yarın öbür gün baştan çıkar, zırvalar. Sorun Erdoğan'la görüşmesi değil, olmaz. Sorun baştan çıkması olur. Tasarım yetkisine haiz olduğunu zannetmesinde sorun olur yani. Ha, o zaman otururlar işte o zırvalığı bugün Erdoğan'la görüşmesiyle açıklarlar falan. O ayrı diye bu hikaye. Ama şimdiki tablo Türkiye'de bir şeyler, bazı taşlar yerine oturuyor. Görünüm bu. Tekrar söylüyorum, buradan iyimserlik veya kötümserlik çıkartmak için elimizde yeterince done yok. Başımıza çok ciddi dertler musallat edebilecek kadar güçlü bir aygıt var orada. Bunu görüyoruz. Sinan Ateş hikayesinden görüyoruz. Ayhan Bora Kaplan hikayesinden görüyoruz. Eylem Tok hikayesinden görüyoruz. Hani Demirtaş Kobani davası hadi iyice tasarı da yani bu tür şeyler yani Sinan Ateş'e her şey bize yapılabilir yani. Bu kadar pervasız olmaları çok yeni bir şey, öyle değil mi yani?
Evet.
Hrant Dink'i öldürürken bile iyi kötü işte orada 15 yaşında bir çocuk ayarlamak falan gibi böyle bir şey dizayn etmişlerdi. Şimdi burada böyle kör gözün parmağına MHP'nin araçlarını kullanarak MHP'li milletvekillerinin evini kullanarak özel harekat polislerini kullanarak falan bir şey yapıyorlar yani. Bu şimdi çok ürkütücü değil mi?
Evet, tabii yani ya aslında hem ürkütücü hem de aslında bir şeylerin tam yürümediği, bir şeyin sonuna doğru gelindiği noktasında da bir işaret gibi duruyor.
Yani ben şeyi öyle okuyorum da Kobani davasını. Evet. Bu hususta ürküyorum yani yarın herhangi birimizi herhangi bir sebeple sokak ortasına vurabilirler. Şimdi böyle bir aygıtla karşı karşıyayız ve neleri konuşuyoruz yani. Bak bu aygıt yarın memleketi kan gölüne çevirebilir. Bundan korkuyorum.
Evet.
Ama o kan gölüne çevirme işini beceremeyeceklerse iyi yoldayız. Kanaatim budur yani.
Sanki öyle olacak gibi gözüküyor. Çünkü pek çok şey değişti senin dediğin gibi. Taş oynadı yerinde. Sevgili dostlar, burada bitiriyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Desteğiniz için teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.